Ayrım 12. Aşk ve Öbür Cinler. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 142. Piskopos Deli Ora'yı bürosunda hesap vermeye çağırmış, onun eksiksiz ve apaçık itiraflarını bir din görevi yerine getirmekte değil, adli bir sorunu çözümlemekte olduğunu bilinci içinde, üzerinde fazla düşünüp taşınmadan dinlemişti. Ona karşı gösterdiği tek zaaf, gerçek suçunu gizli tutmak olmuş ama yetkilerini ve ayrıcalıklarını halka hiçbir açıklama yapmadan elinden alarak cüzzamlara hasta bakıcılık etmesi için onu Amor de Dios hastanesine yollamıştı. Delora cüzzamlılar için sabah 5 ayinini yönetmekle avunmasına izin vermesi için yalvarmış, piskopos da bu hakkı ona bağışlamıştı. Delora içinde derin bir rahatlama duygusuyla diz çöktü ve birlikte Kutsal İsa duasını okudular. Sonra piskopos onu kutsadı ve kendini toparlamasına yardım etti. Tanrı yardımcın olsun dedi ve onu yüreğinden sildi. Cayetano cezasını çekmeye başladıktan sonra bile piskoposluğun ileri gelen din adamları onun için araya girmişlerdi ama piskopos yumuşamıyordu. Şeytan kovucuların eninde sonunda def etmek istedikleri aynı cinler tarafından çarpıldıkları kuramını kabul etmiyordu. İleri sürdüğü son gerekçe, Delora'nın onlara İsa'nın değişmez yetkisiyle karşı koymakla yetinmeyip, inanç sorunları üzerinde onlarla tartışmaya girme saygısızlığında bulunmuş olmasıydı. Piskopos'un dediğine göre, ruhunu tehlikeye atan ve onu mezhep sapkınlığının kıyısına kadar getiren de bu olmuştu. Ama herkesi asıl şaşırtan, piskopos'un olsa olsa pişmanlık göstermesinin yeterli olacağı bir kabahat yüzünden, en güvendiği adamına karşı bu derece sert davranmasıydı. Martina, Sier ve Maria'nın bakımını örnek bir bağlılıkla üstlenmişti. Bağışlanma ricasının olumsuz karşılanmasından o da son derece üzgündü. Ama kız, terasta iş işledikleri bir akşam, gözlerini kaldırıp da onu gözyaşları içinde görene kadar fark etmemişti bunu. Martina, umutsuzluğunu ondan gizlemedi. "Bu zindanda yavaş yavaş ölmektense çoktan ölmüş olmayı isterdim." Dediğine göre tek umudu, Sier ve Maria'nın cinleriyle olan ilişkisiydi. Onların kim olduklarını, nasıl olduklarını, onlarla nasıl konuşulduğunu bilmek istiyordu. Kız 6 tane cini olduğunu söyledi. Martina da içlerinden birinin kimliğini, bir zamanlar anne ve babasının evine dadanmış olan Afrikalı bir cin olarak tanıdı. Bu yeni hayal ona can katmıştı. "Onunla konuşmak isterdim," dedi. Sonra da verilecek mesajı açıkça belirtti. Ruhuma karşılık olarak. Sier ve Maria işi hınzırlığa vurmuştu. "Dili yok," dedi. "İnsan onun yüzüne bakınca ne dediğini anlıyor." Sonra da bütün ciddiyetiyle bir dahaki karşılaşmalarında onunla görüşmesi için kendisine haber vereceğine söz verdi. Cayetano'ya gelince büyük bir alçak gönüllülükle hastanenin berbat koşullarına boyun eğmişti. Ölüme terk edilmiş olan cüzzamlılar, palmiye yapraklarından yapılma barakaların düzleştirilmiş toprak zemininde yatmış uyuyorlardı. Pek çokları ellerinden geldiğince sürüklenip gidiyorlardı. Genel tedavi günü olan salı günleri dayanılmaz bir hal alıyorlardı. Cayetano, en düşkünlerin bedenlerini ahırdaki yalığın içinde yıkayarak ruhunu arındırma özverisini kendi kendine üstlenmişti. Kefaretinin ilk salı günü, rahiplik saygınlığı, kaba saba hasta bakıcı gömleğine indirgenmiş olarak bu işlerle uğraşırken, Marki'nin kendisine hediye etmiş olduğu doru atın sırtında Abonin suya çıka geldi. "O göz nasıl gidiyor?" diye sordu ona. Cayetano, bahtsızlığından söz etmek ya da durumuna üzülmek için fırsat vermedi ona. Gerçekten de güneş tutulmasının izini gözünün retinasından silmiş olan göz damlası için teşekkür etti. "Teşekkür edecek bir şey yok," dedi Abronin suyu. "Güneşten göz kamaşmasına karşı bildiğimiz en iyi şeyi verdim size, yağmur suyu damlaları." Kendisini ziyarete gelmesini söyledi. Cayetano da izinsiz sokağa çıkamadığını anlattı. Abronin suyu oralı olmadı. "Bu krallıklardaki zaafları biliyorsanız, yasaların 3 günden fazla uygulanmadığını da biliyorsunuz demektir," dedi. Bir yandan kefaretini öderken, bir yandan da çalışmalarını sürdürmesi için kitaplığının emrine amade olduğunu söyledi. Cayetano onun bu sözlerine ilgiyle ama herhangi bir hayale kapılmadan dinledi. "Sizi kederinizle baş başa bırakıyorum," diye sözünü tamamladı Abronin suyu. Atını mahmuzlayarak, "hiçbir tanrı sizinki gibi bir yeteneği cüzzamları yıkayarak boşa harcasın diye yaratmış olamaz." Ertesi salı felsefi mektupların Latince cildini ona hediye olarak götürdü. Cayetano kitabın sayfalarını karıştırdı, içini kokladı, değerini hesapladı. Kitabın değerini ne kadar çok anlarsa Abronunzio'yu o kadar az anlayabiliyordu. "Beni neden bu kadar mutlu ettiğinizi bilmek isterdim," dedi. "Çünkü biz tanrı tanımazlar, din adamları olmadan yaşamayı beceremeyiz," diye karşılık verdi Abronunzio. "Hastalar bize bedenlerini emanet ederler ama ruhlarını değil. Biz de tıpkı şeytan gibi tanrı ile o ruhlar için tartışmaya çalışırız." "Bu sizin inançlarınıza hiç uymuyor," dedi Cayetano. "Onların ne olduğunu ben bile bilmiyorum," diye karşılık verdi Abronunzio. "Ama kutsal mahkeme biliyor," dedi Cayetano. Sanılabildiğinin tersine bu iğneleyici söz Abronunzio'yu heveslendirmişti. "Eve gelin de bunu rahatça tartışalım," dedi. "Geceleri 2 saatten fazla uyumuyorum. Hep de bölük pörçük olmak üzere, onun için ne zaman gelseniz olur." Ve atı mahmuzlayarak çekip gitti. Cayetano çok geçmeden büyük bir gücü yarı yarıya kaybetmenin mümkün olmadığını anlamıştı. Eskiden gözde olduğu için peşinden ayrılmayan aynı insanlar bir cüzdanlıymış gibi ondan kaçıyorlardı. Dünyasal sanat ve edebiyat konularını paylaştığı arkadaşları kutsal mahkemeyle çatışmamak için bir yana çekilmişlerdi. Ama onun umurunda bile değildi. Sierva Maria'dan başkasına verebilecek kalbi yoktu. Yine de ona yetmiyordu. Onları ayırabilecek ne okyanuslar, ne dağlar, ne yeryüzünün ya da gökyüzünün yasaları, ne de cehennem gücü olamayacağından emindi. Bir gece aşırı bir esinlenmeyle ne yapıp yapıp manastıra sızabilmek için hastaneden kaçtı. Manastırın 4 kapısı vardı. Döner kapı olan ana giriş, deniz tarafında aynı büyüklükte bir başka kapı, 2 de küçük servis kapısı. Bunlardan ilk ikisinin aşılması olanaksızdı. Cayetano'nun Sierva Maria'nın zindan bölümündeki penceresini artık kafesli olmayan tek pencere olması nedeniyle ta kumsaldan saptaması zor olmamıştı. Yoldan bakıp tırmanabileceği en küçük bir açıklığı boşuna arayarak binayı karış karış inceledi. Tam artık pes etmek üzereydi ki halkın Cessatio a Divinis sırasında manastıra yiyecek taşıdığı tüneli hatırladı. O dönemde kışla ya da manastırlarda tünellere sık sık rastlanırdı. Kentte bilinen en az 6 tünel vardı. Yıllar geçtikçe daha başkaları da keşfediliyor ve öykülere konu oluyordu. Vaktiyle mezarcı olan bir cüzdanlı, Cayetano'yu aradığının hangisi olduğunu açıklamıştı. Manastırı geçen yüzyılda ilk klerislerin mezarlığı olan boş bir arsaya bağlayan, artık kullanılmaz olmuş bir su kanalı vardı. Tam zindan bölümünün altına ve aşılmaz gibi görünen dimdik çok yüksek bir duvarın önüne çıkıyordu. Yine de Cayetano dua gücüyle her şeyin elde edilebileceğine inandığı için başarısız pek çok denemeden sonra duvara tırmanmayı becerdi. Gecenin geç saatinde zindan sakindi. Gardiyanın dışarıda uyuduğundan emin olduğu için kapısı aralık olarak horlamakta olan Martina Labordi'ye dikkat etti yalnızca. O ana kadar serüvenin gerilimi içinde boşlukta gibiydi. Ama kendini halkadaki asma kilidi açık olarak hücrenin önünde bulunca kalbi yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Kapıyı parmaklarının ucuyla itti. Menteşelerin gıcırdısı süresince kalbi durmuştu sanki. Ve Sierva Maria'yı İsa kandilinin ışığında uyur gördü. Kız birden gözlerini açmış ama onu cüzzamlı hasta bakıcılarının bezden gömleği içinde tanımakta güçlük çekmişti. "Duvara tırmandım," dedi fısıltıyla. Sierva Maria istifini bozmamıştı. "Ne için?" diye sordu. "Seni görmek için," dedi Delora. Ellerinin titremesi ve sesinin çatlak çatlak çıkmasından şaşkına dönerek daha başka ne söyleyeceğini bilemedi. "Gidin buradan," dedi Sierva Maria. Delora sesinin çıkmayacağı korkusuyla birkaç kez başını sallayarak itiraz etti. "Gidin buradan," diye yineledi kız. "Yoksa bağırırım." O sırada Delora ona öylesine yakındı ki bakire soluğunu hissedebiliyordu. "Beni öldürseler de gitmem," dedi. Sonra birdenbire kendini korkunun öte yanında hissederek kararlı bir ses tonuyla ekledi. "Yani bağıracaksan başlayabilirsin." Kız dudaklarını ısırdı. Cayetano yatağın kenarına oturdu ve ona çektiği cezayı ayrıntılarıyla anlattı ama nedenlerini söylemedi. Kız onun söyleyebildiğinden çok daha fazlasını anlamıştı. Korkusuzca baktı ona ve gözünün üzerinde neden bant olmadığını sordu. Artık gerekmiyor dedi Delora yüreklenerek. Şimdi artık gözlerimi yumuyorum ve altından bir ırmak gibi çağlayan bir saç görüyorum. 2 saat sonra mutluluk içinde ayrıldı oradan. Çünkü Sierva Maria kapıdan aldığı o sevdiği tatlıları getirdiği sürece gelmesini kabul etmişti. Ertesi gece o kadar erken gelmişti ki manastırda hala hareket vardı. Kızın kandili de Martina'nın verdiği nakışı bitirebilmek için hala yanıyordu. 3. gece ışığı beslemek için fitille yağ götürdü. Cumartesi'ye rastlayan 4. gece, Sierva Maria'nın zindanın içinde yeniden üremiş olan bitlerin ayıklamasına yardım ederek saatler geçirdi. Kızın saçları tertemiz olup tarandığında, Delora bir kez daha arzunun verdiği buz gibi terleri hissetti. Düzensiz soluklarla Sierva Maria'nın yanına uzandı ve onun berrak gözlerini kendisininkilerin bir karış uzağında buldu. İkisi de ne yapacaklarını bilemez haldeydiler. Korkusundan dua eden Delora, onun bakışlarına karşılık veriyordu. Sonunda kız konuşmaya cesaret edebildi. ''Kaç yaşındasın?'' ''Mart'ta 33'ümü bitirdim.'' dedi Delora. Kız onu inceledi. ''Artık epeyce yaşlı sayılırsın.'' dedi, biraz da alayla. Alnındaki kırışıklara bakarak yaşının bütün acımasızlığı ile ekledi. ''Kırışmış bir ihtiyarcık.'' Delora alınmadı onun bu sözlerine. Sierva Maria neden beyaz bir perçeme olduğunu sordu ona. O bir leke diye yanıt verdi Delora. Boya mı diye sordu kız. Doğal dedi Delora, annemin de vardı. O ana kadar onun gözlerinin içine bakmayı bırakmamış, kızsa teslim olma belirtisi göstermemişti. Delora derin derin içini çekerek bir dize okudu. Ah o tatlı anlar, artık benim olmayan. Şair Garcilaso de la Vega'nın kaybettiği sevgilisi Dona Isabel Freya'ya adadığı sonelerinden biri olan X numaralı sonenin ilk dörtlüğü. Ah o tatlı anlar, artık benim olmayan. Tatlı ve neşeli Tanrı istediğince. Aklımdan çıkmadan, orada hep öylece ve ölümümde bile beni bırakmadan. Kız anlamamıştı. Büyük annemin, büyük annesinin, büyük babasının bir şiiri diye açıkladı Delora. 3 kaside, 2 mersiye, 5 şarkı, 40 sone yazmıştı. Çoğu da asla kendisinin olamamaktan öte bir ayrıcalığı bulunmayan bir Portekizli hanım içindi. Önce kendisi evli olduğu için, sonra da o bir başkasıyla evlendiği ve ondan önce öldüğü için. O da rahip miydi? Askerdi dedi Delora. Sierva Maria'nın yüreğinde bir kıpırtı olmuştu. Şiiri yeniden dinlemek istedi. Delora şiiri yeniden okudu. Hem bu kez yoğun bir sesle ve iyice hakkını vererek, ömrünün baharındaki bir savaşta aldığı taş yarasıyla ölen, aşk ve silah şövalyesi Don Garcilaso de la Vega'nın 40 sonesinin sonuncusuna varana kadar okudu. Cayetano okumayı bitirince Sierva Maria'nın elini tutarak kalbinin üzerine götürdü. Kız içindeki acının gümbürtüsünü hissediyordu. İşte hep böyleyim dedi Delora. Ve paniğe yer vermeden yaşamasını engelleyen o belirsiz şeyden kurtardı kendini. Onu düşünmeden geçirdiği tek bir anı bile olmadığını, yediği ve içtiği her şeyde ondan bir tat bulunduğunu, yalnızca Tanrı'nın olan bir hak ve güce sahip olarak hayatının her saatini bütünüyle doldurduğunu ve kalbinin alacağı en büyük zevkin onunla birlikte ölmek olacağını itiraf etti. Soneleri okurkenki aynı akıcılık ve ateşlilikle ona bakmadan sürdürüyordu konuşmasını. Ta ki Sierva Maria'nın uyuyakaldığı izlenimini edinene kadar. Ama kız uyanıktı. Ürkek bir dişi geyik gibi gözlerini ona dikmiş bakıyordu. Zorlukla sorabildi. ''Ya şimdi?'' ''Şimdi hiç'' dedi Delora. ''Bunu bilmem bana yeter.'' Daha fazla devam edemedi. Sessizce ağlayarak kolunu ona yastık olsun diye başının altından geçirdi. Kız da onun yanında kıvrılıp der topu oldu. Horozlar ötmeye başlayana kadar uyumadan konuşmadan öylece kaldılar. Ve Delora saat 5 ayinine vaktinde yetişebilmek için apar topar kalkıp gitme. Gitmeden önce Sierva Maria sedef ve mercan boncuklardan 18 karış uzunluğundaki o değerli Odua kolyesini armağan etti ona. Yüreğindeki korkunun yerini kalp çarpıntıları almıştı. Delora için rahat huzur kalmamıştı artık. Seher ve Maria'yı görmek için hastaneden kaçtığı o mutlu saate kadar her şeyi baştan savma yapıyor, havalarda uçuyordu. Sürekli yağan yağmurlardan sırık sıklan bir halde soluk soluğa varıyordu hücreye. Kız da onu öylesine büyük bir kaygıyla bekliyordu ki, Delora'nın tek bir gülümsemesi bile ona yeniden rahat bir soluk aldırıyordu. Bir gece, onca kez dinlemekten artık ezberlediği dizelerle kendisi başladı söze. "Durup baktığımda nasıl olduğuma ve bana attırdığın o adımlara," diye okudu. "Durup baktığımda nasıl olduğuma ve bana attırdığın o adımlara anlıyorum bakınca ne olduğuma. Olabilirdim bundan kötü bin defa." Sonra da hınzırca sordu. "Arkası nasıldı?" "Öleceğim, vuruldum çünkü bilmeden." "İsterse öldürmeyi çok iyi bilen," dedi Delora. "Öleceğim, vuruldum çünkü bilmeden. İsterse öldürmeyi çok iyi bilen ve elbet bunu isteyecek olana." Kız aynı yumuşaklıkla yineledi Sone'yi ve en sonuncusuna kadar böylece sürdürdüler. Dizeleri atlayarak, Sone'leri istedikleri gibi bozup değiştirerek, onlarla kendilerininmiş gibi dilediklerince oynayarak. Sonunda yorgunluktan uyuyakalmışlardı. Gardiyan sabahın saat 5'inde horozların yaygarası arasında elinde kahvaltıyla girdi içeri. Her ikisi de korkuyla uyandılar. Yürekleri duracak gibi olmuştu. Gardiyan kahvaltıyı masanın üzerine bıraktı, elindeki fenerle her zamanki denetimini yaptı ve Cayetano'yu yatakta göremeden çekip gitti. "Şu iblis çok yaman," diye alay etti Delora. "Soluğu yerine gelince beni de görünmez yaptı." Sierra ve Maria'nın gardiyanın o gün hücreye yeniden gelmemesi için bütün kurnazlığını kullanması gerekmişti. O gece geç saatlerde bütün bir gün gönül eğlendirdikten sonra birbirlerini ezelden beri sevdiklerini hissediyorlardı. Cayetano şakayla karışık bir hareketle Sierra ve Maria'nın korsacının kordonunu çözme cesaretini gösterdi. Kız göğüslerini iki eliyle korudu. Gözlerinde bir öfke ışıltısı yanıp sönmüş, yüzünden bir pembeli kesip geçmişti. Cayetano kızın ellerini sanki alev alev yanıyorlarmış gibi baş ve işaret parmaklarıyla tutarak göğüslerinden ayırdı. Kız direnmeye çabaladı. O ise yumuşak ama kararlı bir hareketle karşı koydu. "Benimle birlikte söyle," dedi ona. "Sonunda geldim işte ellerinize. Sonunda geldim işte ellerinize. Öyle sımsıkı sarılarak ölmeye. Bırakmadınız acımı dindirmeye. Çaresiz ne kadar yakınsam boş yere." Kız boyun eğdi. "Öyle sımsıkı sarılarak ölmeye," diye sürdürdü. Delora buz gibi parmaklarıyla korsajını açarken, Sierra ve Maria korkudan tir tir titreyerek zorlukla çıkan bir sesle tekrarladı. "Kanıtlansın yalnız benim bedenimde, nice keskindir kılıç yenik düşende. Hayatım bilmem ki hep dayandı neye, amacı neydi göstermek değilse, kanıtlansın yalnız benim bedenimde, nice keskindir kılıç yenik düşende." Şair bu son dizede, tehlike geçtikten sonra övünmek kolaydır anlamına gelen, ölmüş olan mağribiye müthiş kargı darbesi şeklindeki İspanyol atasözüne göndermede bulunmaktadır. O zaman Delora ilk kez olarak dudaklarından öptü onu. Sierra Maria'nın bedeni bir iniltiyle ürperdi. Hafif bir meltem ürpertisi içinde kendini kaderine terk etti. Delora parmaklarının ucunu neredeyse değdirmeyerek kızın teninin üzerinde gezdirdi. Ve ilk kez kendini bir başka bedenin içinde hissetme mucizesini yaşadı. İçinden bir ses, Sierra ve Maria, kölelerin barakalarında serbest aşkın tüm gücünü ortaklaşa yaşarken, kendisinin Latince ve Yunanca ile geçirdiği uykusuz gecelerinde, inancının coşkusuyla kendinden geçtiği zamanlarda, bakirliğin ıssız çöllerinde şeytanın ne kadar uzakta olduğunu anlatıyordu ona. Kendisini onun yönlendirmesine bırakarak karanlıklarda el yordamıyla ilerliyordu ama son anda pişman olmuş, ruhsal bir çöküntünün içine yuvarlanmıştı. Gözleri kapalı olarak yüzü koyun kala kaldı. Sierra ve Maria onun bu sessizliğinden ve ölü gibi hareketsizlikten korkuya kapılmıştı. Parmağıyla dokundu ona. "Neyiniz var?" diye sordu. "Bırak beni şimdi," diye mırıldandı Delora. "Dua ediyorum." Daha sonraki günlerde birlikte oldukları zamanlarda huzur dolu yalnızca birkaç an geçirebilmişlerdi. Aşk acılarından konuşmaktan bıkmıyorlardı. Birbirlerini öpücüklere boğuyorlar, hüngür hüngür ağlayarak birbirlerine aşk dizeleri okuyorlar, birbirlerinin kulağına şarkılar fısıldıyorlar, güçlerinin son damlasına kadar arzu bataklıklarında çırpınıyorlardı. Bitkin ama el değmemiş olarak. Çünkü Delora son nefesini verene kadar yeminini tutmaya karar vermişti. Sierra ve Maria da bunu onunla paylaşıyordu. Tutkularını ara verdiklerinde birbirlerine aşırıya kaçan deneyler uyguluyorlardı. Delora onun uğruna her şeyi yapabileceğini söylemişti. Sierra ve Maria da çocukça bir acımasızlıkla hatırı için bir hamam böceği yemesini istedi ondan. Delora kızın engellemesine fırsat vermeden bir hamam böceği yakalayarak canlı canlı yutuverdi. Böyle çılgınca meydan okumaların bir başkasında Delora hatırı için saç örgüsünü kesip kesemeyeceğini sordu ona. Kız da kesebileceğini söyledi. Ama yarı şaka yarı ciddi olarak adağının koşulunu yerine getirebilmesi için o zaman kendisiyle evlenmesi gerekeceği konusunda uyardı onu. Bunun üzerine Delora hücreye bir mutfak bıçağı getirerek şöyle dedi. Doğru mu değil mi görelim bakalım. Kız saçını kesebilsin diye sırtını döndü ona. Sonra da meydan okudu. Cesaretin varsa kes bakalım. Delora cesaret edemedi. Birkaç gün sonra kız onu oğlak boğazlar gibi boğazlamasına izin verip vermeyeceğini sordu. Delora gözünü kırpmadan izin vereceğini söyledi. Kız bıçağı çıkararak denemeye hazırlandı. Delora son andaki çırpınışın korkusuyla yerinden fırladı. Sen değil dedi, sen değil. Kız gülmekten katılarak nedenini sordu. O da doğrusunu söyledi. Sen gerçekten cesaret edersin de ondan. Tutkudan arta kalan sakin zamanlarında gündelik sevginin sıkıntılarını da yaşamaya başlamışlardı. Delora eve dönen bir kocanın doğallığı içinden geldiğinde görsün diye Sierra ve Maria'yı hücreyi temiz ve tertipli tutuyordu. Cayetana da ona okuma yazma öğretiyor, özgür olup evlenecekleri o mutlu günün beklentisi içinde onu şiirin ilahi dünyasına sokarak Ruhül Kudüs'e bağlılığı öğretiyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 154.